Merhaba sayın dinleyiciler, hepinize iyi akşamlar. Chelsea FC Türkiye, Kobam'da Çift Kale Sohbeti, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere dün gece Watford maçımız vardı Chelsea ile. Bugün de Furkan abiyle beraber sizlere bu maçın detaylarını ve sohbet şeklinde anlatmaya çalışacağız maçla ilgili. Merhaba Furkan abi.
Merhaba Caner, iyi akşamlar bütün dinleyenlere.
İyi akşamlar.
Tekrar 2-1'lik bir galibiyet var. Tabii yüzler gülüyor. Sonuçta 3 puan 3 puandır. Bu şekilde güzel seyir zevki açısından çok yüksek olmayan bir maçtı aslında. Biraz bazı yerlerinde kısmen. Onun dışında senin değerlendirmenle başlayabiliriz istersen.
Tabii abi, kesinlikle katılıyorum sana. 3 puan almamız gerçekten bizim için çok iyi oldu. Çünkü 90 dakika geneline baktığımızda özellikle ilk yarıda ve ikinci yarının belli başlı kısımlarında iyi bir oyun sergilemediğimizi söyleyebiliriz. Çoğu maçta daha farklı gelişiyor aslında. Tam tersi gelişiyordu. Genellikle topa sahip oluyorduk. Baskı bizim elimizde oluyordu. Ama bir türlü bazı maçlarda golü bulamadığımız anlar oluyordu. Ama bu sefer çok farklı gelişti gerçekten. 2 golde beklemediğimiz anlarda normal bir çok da aslında bir set hücumu olmadan ya da çok organize atak olmadan golleri bulduk. 2 gol de iyi anlarda geldi. Watford gerçekten iyi direndi bize karşı. İyi bir hücum oyunu da ortaya koydu. Ama bu oyuna rağmen 3 puan almak bence her şeyden önemli ve bizi en çok mutlu eden şey diyebilirim. Sen ne dersin?
Evet. Biz maçtan önce ilk kaydımızda şeyi konuşmuştuk. Watford ve Ranieri üzerine böyle birkaç dakika konuşmuştuk. Hatırlayacaksın. Dinleyenler de hatırlar. Ranieri için tilki, işte kurt gibi tanımlamalar yapmıştık ki bu İtalyanların iyi verim almasından bahsetmiştik. Bunlar boşa değilmiş. İkimizin de konuşmasından şey oldum yani. Futbolu bir şeyler biliyormuşuz demek ki gerçekten. Adam 15-20 dakika boğdu. Zaten ilk 3 dakikada 2 tane net pozisyon vardı ki birisi Azpilicueta'dan sekmek üzere Mendy'nin kurtardığı, birisinde de Çalabuah'ın ayağıyla çıkardığı bir top var. Dediğim gibi ilk 15-20 dakika oldukça zorladılar ki beklediğim şekilde gerçekleşti. Sen de söylemiştin, özellikle Joshua King ve Emmanuel Deniz ikilisi hücumu seven ve hücumda yaratıcı oyuncular ki Deniz'in attığı gol de gerçekten güzel bir goldü. Ben daha önce de söylemiştim, kulüp projedeyken falan da çok beğeniyordum. Çok iyi bir forvet. Hücumun farklı yerlerinde de oynayabiliyor. Sağ sol. Goller dediğin gibi çok organize ataklarla gelmedi. Hatta biraz da şans golleriydi yani son vuruşlar açısından. Ama hazırlanış açısından da güzel toplarla iki gol attık. Bu şekilde ufak bir değerlendirme yapabilirim.
Yani Watford'un oyunu hakkında gerçekten denilebilecek çok şey var. Özellikle hücum oyuncuların özgüvenleri, orta saha oyuncularının toplu ilişkileri ben gerçekten çok yani zevkle izledim ben. Hani bir Watford'un hani kalsak da puan kaybetsek de ben bence.
Çok güzel bir yere değindin. Bu Watford oyuncularının özellikle hücum oyuncularının özgüveni. Yani adamlar topu aldığında bir şey var. Hani topla ben tehlikeli geleceğim diyorlar. Onu çok sezebiliyorsun. Güzel
kesinlikle
bir yere değindin yani.
Yani topu ayağına aldığın an yani bir oyuncuyu oyundan düşürmeden devam etmiyorlar. Sanki böyle bir kural varmış gibi. Yani Sissoko olsun, Deniz olsun, King olsun. Yani illa bir oyuncuyu o anda oyundan düşürecek. Yani böyle bir özgüvenden bahsediyoruz. Bu da bence kesinlikle Ranieri'yi yazar. Ranieri'ye yazar. Evet. Çok büyük bir hoca. Maçtan da bu maçtan önce de konuşmuştuk. Yani Leicester'la boş boşuna şampiyon olmadı abi. Premier Lig'de. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz.
Watford'u biraz sanki fazla değerlendirdik. Rakibimiz olmasına rağmen adaletli bir yayın oluyor. Kayıt oluyor.
Haklısın abi.
Chelsea'den bahsedelim. Şöyle değinmek istediğim konu sakatlıklar. Yani artan bir sakatlık şeyi var nüfusu. Revir'de 11'dekinden daha kalabalık bir kadro var. Ne diyorsun?
Yani abi düşününce normal değil gibi geliyor. Yani işte Mateo Kovac'in yaşadığı biraz şanssız bir sakatlıktı. Kante sürekli sakatlanıyor. İşte Çaloba son maçta sakatlandı. Werner yoktu. Jorginho yoktu. Özellikle 3 orta sahamızın olmaması da zorladı açıkçası bu maçta da. Yani bence böyle devam etmemeli. Bence Tuchel'in önündeki maçları düşünmekten daha çok acaba bu sakatlıkların temel nedeni nedir ve bunu nasıl engelleyebiliriz? Bence düşünmesi gereken ilk konulardan bir tanesi. Sen ne dersin?
Ya bu sakatlıklar konusunda hani herkes böyle söylüyor. Hoca işte herhangi bir takımda olduğunda hoca acaba ağır antrenman mı yaptırıyor? Ya biraz da şunu düşünmek lazım. Son 2 senede futbolcuların oynadığı maç sayısı gerçekten arttı ve yani bunlar da sonuçta insan. Yani robot değiller. Bu yüzden şöyle söyleyebiliriz. Ağır maç temposunda bu kadar sakatlanma tabii ki normal değil ama bir nebze anlaşılabilir olabilir. Sadece can sıkan nokta 11 oyuncularının yani ilk 11'de direkt yazılacak oyuncuların uzun süreli yokluğu oyun sistemini de etkiliyor ki bence Kovacic bu takımın her şeyi. Kesinlikle yeri doldurulmayacak bir oyuncu ki top taşıma ve topu hücumda yönlendirme konusundaki eksikleri uzun süredir görüyoruz. Dediğim gibi ilk 11'deki oyuncuların yokluğu uzun maratonda çok büyük dert olacak gibi gözüküyor. Bunu söyleyebiliriz.
Yani 3 orta sahamızın olmayışı ve orta saha konusunda da aslında çok çok geniş bir rotasyona sahip olmamamız da bu süreçte biraz etkiledi bizi. Önceki maçta da konuşmuştuk Manchester United maçında ve bu maçta da aslında özellikle Saul'un oynadığı ilk yarıda yani gerçekten çok kötü bir performans sergiliyor Saul. Saul konusunda biraz değinmek istiyorum açıkçası. Bence Saul şu anda değil Premier Lig, Championship'ta bile oynayamaz çünkü kendini bence hala La Liga'da zannediyor olabilir. Yani bu kadar yoğun ve tempolu oynanan bir ligde sizin koşmamanız, depar atmamanız, topu takip edişinizin çok yavaş olması yani bunu anca Jorginho yapabilir. Ayağı o kadar iyi birisi. Jorginho bu tür bir lükse sahiptir. Topu yönlendir işte ama o da son 200 yılında
koşmada kendini...
Pardon abi söyleyebilirsin.
Yok şey diyecektim hani Jorginho yapabilir diyorsun ama o bile artık çok koşuyor. İtalya'daki oyun içerisindeki durağan pozisyonundan fazlaca uzaklaştı. Yani çok hatırlıyorum koşarak top kestiği atakları.
Kesinlikle abi. Ben şöyle bir istatistik okumuştum Euro 2020 finalinden önce. Calvin Phillips ve Jorginho turnuvanın en çok koşan iki oyuncusuydu. Calvin Phillips birinciydi. Ki Calvin Phillips gibi bir yani nasıl söylesem bir maraton adamından bahsediyoruz. Yerinde bir adım bile durmayan birinden bahsediyoruz. Onun ardından ufacık bir farkla ikinciydi. Yani 2-3 yıl içindeki özellikle Lampard döneminden başlayan onun da çok ciddi bir gelişimi vardı. Ama işte Saul bunu yapmıyor. Yani hiçbir takip o kadar yavaş ki takibi. Yani sanırım iki maç ilk 11 başladım. İlk 11 başladı iki maçtan ikisinde direkt ikinci yarı hiç kalmadı bile. Tuchel ilk yarıdan sonra direkt aldı oyundan. Bu da onun durumunun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor bizlere.
Championship bile iddialı oldu bence. Yani Championship'te bile oynayamazlarken Championship yüksek tempoda oynanan bir lig. Orada oynaması imkanı. Katar Ligi'nde bile zor oynar. Gerçekten hani ben ilk geldiğinde Seoul'den çok şey bekliyordum. Rotasyon için büyük alternatif olacağını düşünüyordum. Ki çok yanılttı gerçekten. Yani hayal kırıklığı. Takımdaki en büyük hayal kırıklığı olabilir Seoul.
Aslında Seoul'un teknik bilgisi de çok yüksek. Onu yabana atmamak gerekiyor. Ama hani bir golü vardı Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e. Yani o golü izlediğiniz zaman ne kadar teknik ve zeki birinden bahsettiğimizi görebiliriz. Ama işte bu tempo konusunda sanırım La Liga'dan Premier Lig'e gelişte bir Ronaldo değilseniz gerçekten zorlanırsınız ve oyun tarzınızda bir La Liga oyuncusu değilse. Ve Saul bence bunu yaşıyor ve ben muhtemelen sezon sonu yollarımızı ayırırız. Yani çok çok çok büyük bir mucize olur bence ona devam etmemiz bir dahaki sezona daha.
Saul defterini burada kapatalım. Söylediklerine katılıyorum. Aklıma şey gelmişken değinmek istedim. Tuchel bizi dinlemiş herhalde geçen kaydımızı. Aslında o da iyi. 90 dakika boyunca hiç düşünmedi. Hücum varyasyonları, hücum üçlüsü. Daha doğrusu evet üçlüydü. Üçlüydü. Pulisic, Havertz ve Mount. Bunun hakkında biraz konuşalım. Aslında o da oyunun yokluğu ve bu maçtaki farklı üçlü.
Yani, ne demek? Benim birkaç cümlem var aslında. Yani Odoi'nin Manchester United maçından sonraki form grafiği de yani ondan önceki form grafiği de çok çok yüksek değildi ama belli zamanlarda yükselişleri oluyordu. Mesela Juventus maçında hiç fena oynamamıştı. Ama yani United maçından sonra 3-4 gün arayla onu oynatması da pek mantıklı değildi. Bence de bizi dinlemiştir. tarihlerimize kulak vermiştir. Yani oynamadı. Yani iyi ki de oynamamış. Pulisic de aslında etkisizdi ama en azından Odoi kadar bir hücumu batırmıyor.
Ve ayrıca çok çabaladı. Ben onu gördüm. Gerçekten istedi. Yani bir şeyler yapmayı denedi. İki oyuncunun, üç oyuncunun arasına girmeye ve oradan çıkmaya, hücumda bir alternatif yaratmaya çalıştı. Gerçekten çoğunda başarılı olamadı aslında ama istedi. Yani bu istek sizi bir yerden bir yere götürür. Bir şeye başladığınızda ve onu belirli bir zaman grafiği içerisinde yukarıya doğru taşıdığınızda mutlaka başarı gelecektir. Ki ben geçen kaydımızda çok eleştirmiştim pozisyonu. Hani o da oyunun bir tık üstünde şeklinde bir söylemim olmuştu. Ama en azından dünkü çabası takdir edilebilir ve bu şekilde giderse daha iyi olacağını düşünüyorum.
Evet, özellikle aslında orta sahadaki top çıkarmada biraz da ayak eksikliğimiz sakat oyuncularımızdan bu yana Mount'un biraz daha orta sahaya yakın oynadığını gördük maçta. Yani Havertz ve ikisi ileride kalmıştı. Yani ona rağmen o kalabalık Watford orta sahası ve savunması arasında da iyi işler yapmasa bile iyi bir çaba gösterdiğini söyleyebiliriz. Sana katılıyorum. Aslında oyuncu olarak gidiyoruz aslında. Savunmamızın gerçekten hani 4-4'lük bir savunma olduğunu da tekrar görmüş olduk bence. Hatasla oynadık. Hatasla yakın bir oyun sergiledik. İyi bir performanslı. Savunma hakkında sen ne düşünüyorsun abi?
Şöyle ki Christensen'i birkaç maçtır göremiyorduk. Ve farklı bir oyuncu değerlendirmesi vardı burada. Thiago Silva'yı muhtemelen bahsettiğimiz daha önce de belirli bir yaşa gelmesi sebebiyle dinlendirdi bu maçta. Çok falsolu bir savunma sistemi yoktu ortada. Sadece yenilen golde Rüdiger'in şanssızlığı biraz da dizine çarparak girdi. Ama atılan goldeki attığı uzun pas ki bence muhteşem bir pastı. Rüdiger bu savunma için her şey bence. Ne yapıp ne edip sözleşmesi yenilenmeli ki gideceği de bu son zamanlarda çok konuşuluyor. Durum ne olacak hep birlikte göreceğiz. Ama kalmasından yana benim gönlüm. Çok da isterim. Çok beğendiğim bir oyuncu. Şu an Avrupa'da hatta dünya futbolunda en beğendiğim iki stoperden birisi. Diğeri de neyse burada söylemeyelim. Şimdi Chelsea merkezi kalalım ve Rüdiger'i çok beğendiğimi tekrar belirteyim.
Yani aklımda aslında bir fikir var abi. Ama kimin olduğu ama. Neyse haklısın.
Tahminini söyle.
Hani ben Van Dijk diyorum.
Yok, ben Marcao'yu düşünmüştüm.
Marcao.
Gerçekten çok beğendiğim bir oyuncu o da. Yani böyle bir oyuncu profilini sık rastladığımız, son zamanlarda gördüğümüz bir oyuncu değil. Sol ayaklı, oyun kurucu bir stoper. Stoperden daha fazlası bence. Ama neyse, konumuzun dışında biz Rüdiger'e üzerinde konuşalım. Dediğim gibi umarım sözleşmesi yenilenir ve takımda kalır. Böyle bir temennide bulunalım.
Yani aslında Rüdiger konusunda ben de aslında bu sen dediğin bu stop bir stoperden daha fazlası. Kesinlikle katılıyorum. Bir lider oyuncu vasfının olduğunu düşünüyorum kesinlikle. saha içinde bir konuşmacı olduğunu da görüyoruz zaman zaman.
Kavgacı ya, her maç bir olayı var ya.
Yani kesinlikle bu takım için gerçekten bir stoperden fazlası, bir savunma oyuncusundan fazlası. Çok hızlı, ayağı iyi, pozisyon bilgisi çok yüksek. Yani bir stoperde olması gereken her şeyin çok çok üst seviyeleri kendisinde mevcut. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Sözleşme konusunda da hani ben de çok isterim uzun yıllarda devam etmesini, ama gidecekse bile en azından bu sene bir şampiyonlukla uğurlayalım kendisini. Tek temennim o.
Tabii temennimiz o, ama Liverpool ve City'de dün gerçekten ağırlıklarını ortaya koydu ve nefesleri ensemizde diyebiliriz. Cayır cayır gittiler. Dikkatli olmak lazım.
Yani özellikle Liverpool'un oyunu yani biraz daha alt sıralardaki takıma çok ters bir oyun. Özellikle bizim gibi topu savunmadan çok çıkartamadığınız zaman Liverpool ve City gibi pres gücü yüksek takımlar size karşı çok büyük bir avantaj sağlıyor. Hani konumuz Chelsea, ama hani bu yüzden ne kadar avantajlı olduklarını da söyleyebiliriz. Biz de aksine aslında topu bize verip arkaya yaslanan takımlara karşı biraz daha zorlanıyorduk. Son zamanlarda bunu biraz aşmış gibi görünsek de daha çok zorlandığımız maçlar alt sıra takımlarına karşı olan maçlar bence. Ama haklısınız, şampiyonluk gerçekten çok kızışıyor. Bizi kolay bir şampiyonluk yolu beklemiyor.
Ki dün olası bir puan kaybında, yani erken bir moral bozukluğu ve futbol anlamında bir depresyon olabilirdi. Ki 72'de geldi gol sanırım. Biraz da şans golü. Yani ben dün atılan golleri de, onların attığı golde, Chelsea'nin attığı iki golde biraz böyle, nasıl diyeyim, şans, yani zorla toplar kaleye zorla gibi girdi gibi geldi.
Yani bize ben psikolojik olarak öyle geliyor abi. Çünkü yani genellikle her maç çok çabalıyoruz, çok çabalıyoruz, çok çabalıyoruz. 3-4 pozisyondan birisi giriyor. Ama bunda biraz öyle olmadı. Bunda direkt girdi ilk gittiğimizde kaleye.
Özellikle Ziyech'in vurduğu toprağa ben hani tabii gole sevindik, ama hani kaleci nasıl ellerinin arasından kaçırdı anlayamadım. Belki biraz da serttir top, şimdi oyunun içerisinde olduğumuz için göremiyoruz tabii. Yani topun evet, giresi vardı. İki takım içinde giresi vardı.
İyi oldu.
Aynen öyle. Şunu söylemek istiyorum bir de. 11. dakikaydı sanırım. Tam duraklamadan önce. Tatsız olaydan önce. Masina. Evet. Sol bek Masina'nın sakatlanması Watford'da. Aslında çok da büyük bir avantaj oldu ki sol koridoru çok iyi kullanan bir oyuncu. Masina'yı da ben beğenirim. İyi bir oyuncu. Onun çıkıp Demir olsun girmesi orayı biraz daha rahatlattı. Özellikle Azpilicueta'nın orayı daha böyle güvenli tutmasına büyük yardımcı oldu. Denir olsun bulduğu bir pozisyon da var. Fakat Mendy kurtardı, belki hatırlarsın.
Evet abi.
Yani güzel aslında, futbolcu açısından tatsız olsa da bizim açımızdan en güzel oldu Messi'nin çıkması. Buna değinmek istedim.
Evet, ben de sana Messi konusunda katılıyorum abi, böldüm ama. Masina çıkmasa bizim için de iyi olduğunu ben de düşünüyorum. Böldüm, devam edebilirsin abi.
Ve Lukaku'nun girişinden bahsedelim diyecektim. Ne diyeceksin? O, girdi ve etkisini hissettirdi.
Lukaku'nun bence de yavaş yavaş başlatılması takım içinde kendisi için de daha iyi oluyor. Çünkü yaklaşık 1,5-2 aydır Lukaku'suz bir oyun oynatıyor Tuchel. Takım da buna alıştı. Özellikle beklerimizin de çok yıldızlaştığı bu sistemde Lukaku'nun da yavaş yavaş adapte olması kendisi için de takım için de daha iyi olacaktır. Bence bu maçı çıkarabilirdi 90 dakika. Ama West Ham maçını düşündü ve Watford maçının sürprizlerini de bence düşünmüştür kendisi. Ben bir sürpriz olmazsa Werner'in de olmadığını düşünerek ben West Ham maçında ilk 11 oynayacağını düşünüyorum.
Olabilir. Bunun hani bu konu hakkında bir görüşüm yok. Başlar mı başlamaz mı? Fakat Watford maçında biraz tutuştu sanırım Tuchel. Etekleri tutuştu yani. Biraz da zorda kalınca artık elindeki en güçlü ve en önemli kozu sahaya sürmek zorunda kaldı. Lukaku'nun gelişi biraz da böyle oldu bence ki maç zorlanmasaydı ben hiç gireceğini düşünmüyordum. En azından belki 85'ten sonra falan, 80'den sonra hani top tutmak için alabilirdi. Biraz daha erken aldı. Gol de o şekilde geldi. Golde çok önemli bir koşusu var. Dikkat etmişsindir mutlaka.
Kesinlikle.
Bir
O Zeeman'ın önünü açmasında çok büyük bir rolü vardı kendisinin.
fake koşu gösterdi. Ondan sonra bir geri geldi. Tekrar öne gitti. İki kişiyi orada kendine bağladı. Sissoko da arkada kalınca Ziyech çok güzel şekilde boşta kaldı. Mason Mount'un da güzel bir asistiyle skoru bulduk. Şunu söylemek istiyorum. Marcos Alonso.
Yani evet, kesinlikle ben de onu söyleyecektim. Oyuncu oyuncu gidiyorduk en son. Rüdiger'den sonra dağıldık aslında. Alonso'ya değinmek istiyorum ben de. Bence bu maç hem iyi savundu hem de hücumda iyi bir rol sergiledi. Özellikle Mount'un asistinin öncesindeki kafa pası da ne kadar yaratıcı bir oyuncu ve hücumda ne kadar önemli bir koz olduğunu tekrar göstermiş oldu bence.
Şunu söyleyelim. Birçok Chelsea taraftarı da futbol sever de Alonso'yu beğenmediğini her fırsat dile getirse de ben bunlara karşı duruyorum. Alonso'nun daha önce de söyledim yine söylüyorum. Teknik bilgisi çok yüksek. Biraz kalas gibi duruyor. Kalın belli. Ama çok iyi bir futbol zekası var. Çok iyi bir futbol görüşü var. Yani ben bu, tabii ki bunların yanında negatif özellikleri de var. Söyledik bunu. Geri dönüşlerde adam kaçırmaları çok fazla, savunma yönü Chilwell'e göre çok zayıf, evet, ama hücumda da bir o kadar zeki ki iki golde de kendisinin çok büyük payı var. Özellikle Rüdiger'in attığı topta bir first touch'ı var. Topu çok güzel şekilde yakaladı. Boştaki Havertz'e çıkardı. Gol de bu şekilde geldi. İkinci golde de senin de söylediğin gibi güzel bir tek kafa oynadı. Devamda Mount ve gol de bu şekilde geldi. Bence Alonso'nun hakkını çok da yememek lazım. Özellikle bu sıkışık periyotta elinden gelenin en iyisini gösterecektir. Ki ben Alonso'ya güveniyorum. Arkandayız Alonso. Sen böyle devam et, biz arkandayız diyelim.
Evet abi, iyi bir yere değindin sen de. Peki sana bir sorum daha olacak. Dün akşam elinde bir maçın oyuncusu ödülü var. Kime verirdin?
Biraz düşünelim.
Sen düşünürken fikrimi söyleyeyim mi?
Tabii sen bu arada konuşabilirsin.
Elimde olsaydı o ödül, ben direkt Kai Havertz'e uzatırdım. Kesinlikle Kai Havertz'e uzatırdım.
Ben de Havertz şu an aklımda Havertz'i düşünüyordum. Havertz pardon Kai Havertz ve Ziyech arasını düşündüm. Ziyech neden? Bu maçta sorumluluk aldı. Herhalde bizim ilk kayda başlamamız çok yararlı olmuş ki kimin üzerine konuşsak biraz etkisini gördük. Tuhel'i uyardık. Nasıl üzerine konuştuk? Ziyeh'e kendisine konuşmadık ama Tuhel'e demiştik onu biraz daha serbest bırak. Ki gördük bunu da. O şekilde güzel bir gol de attı. Hani Ziyeh'i düşünürken ama Havertz gerçekten dün güzel bir oyun ortaya koydu. Ki ilk golde de o var. Maçın her dakikasında var. Atakların hepsinin şekillenmesinde o var. Ortak şekilde kararımız Havertz olurdu. Bahsetmek istersen biraz Havertz'in oyunundan dinleyelim.
Kai Havertz'in genellikle oyun anlayışı biraz daha verkaç üzerine, biraz daha topu ayağında az tutma gibi, biraz daha geçiş oyunlarında onu bir görev adamı olarak kullanma üzerine bence Tuchel'in. Ama bu maçta topla ilişkisi çok yüksekti. Çok iyiydi. Bütün göğüs kontrollerinde, kafayla indirmelerinde, topu alıp ilerlemelerinde, adam geçmesinde gerçekten çok iyiydi. Özellikle kaç tane driblingi var şu anda istatistik yok elimde ama Kai Havertz'in dün yaptığı dribling sayısı da ve başarılı dribling sayısı da bence gayet iyiydi. Bence yüksek bir ratingde oynamıştır. Galiba Chelsea Newspage'in attığı rating istatistiklerinde 7,5'lu ratingi ve Mount'un 8'i. Yani ben olsam Ziye yerine Havertz'e vermesem Mount'a verirdim bir gol bir asistle. O da sorumluluk aldı. Ama
Evet,
Havertz
evet.
gerçekten dün en iyi maçlarından birini oynadı.
Bence bu şekilde en azından Lukaku'nun oynayıp oynamayacağı belli değilken bu üçlü ideal. Belki Pulisic'i kazanmak için devam edebilirsiniz ama Pulisic yerine belki Ziyech denenebilir ve solda Mount, sağda Ziyech şeklinde bir denemede olabilir. Çok önemli değil, ufak bir detay. Değişiklik gösterebilir. Ama özellikle 15. dakikadan sonraki bahsettiğim gibi 15-20. dakikadan sonraki üçlünün özverisi gerçekten yüksekti. Bahsettiğimiz gibi Havertz çok, özellikle Havertz bu maçta topun kıymetini de çok iyi bildi. Yani sahip olduğu topu kaybetmemek için de çok uğraştı. Bunu da söyleyebiliriz.
Kesinlikle abi, dediğim gibi top ilişkisi bu maç gerçekten çok iyiydi. Takdir edilebilecek bir performans sergiledi kendisi. Umarız böyle devam eder. Çünkü bir form düşüklüğü olmuştu. Çok yüksek bir form grafiğinde başladı sezona. Sonrasında da bir düşüş oldu. Hücum üssü konusuna gelince de aslında ben de birkaç kelime söyleyeyim. Bence Lukaku'suz bir oyun düşündüğümüz zaman Mason Mount'un ortaya yakınlaşmasını da düşününce ben Mason Mount, Kai Havertz ve Timo Werner üçlüsünün ve Tuchel'in oyununa da çok yardım edeceğini düşünüyorum eskisi gibi. Ben Lukaku'suz Werner, Mount, Havertz üçlüsü kullanırdım abi.
Ne diyorsun? Bu görüş Lukaku'nun belirsizliği yüzünden mi, yoksa yani bütün oyuncular sağlıklıyken de mi Lukaku'yu dışarıda bırakırsın?
Abi yani bütün oyuncularımız sağlıklıysa Lukaku kenarına bırakamazsın.
Evet,
yani onu... çok farklı bir oyuncu.
Anlamak için sordum onu.
Evet, yani hani bu görüş savunan muhtemelen Lukaku kenarda bırakırdım Werner'i kullanıp diyen birisi. Hani ya Werner fanıdır ya Almanyalıdır, ne diyeyim.
maçı genel şekilleriyle, genel hatlarıyla değerlendirmeye çalıştık. İkinci kaydımız, mutlaka hatalarımız olmuştur. Ki birinci kaydı da ben tekrar dinledim. Hatalarımız vardı. Elimizden geldiğince bunu da yükseltmeye çalışacağız. Bitirmeden önce, yani tahmin ettiğimiz süreyi aşağı yukarı dolduruyoruz. Birkaç dakikada önümüzdeki maç hakkında konuşalım ve bu şekilde kapatalım istiyorum. Önümüzdeki maç West Ham, ki yani ben şunu söyleyeyim, fikstür bakmıyorum açıkçası. Birkaç maçtan birkaç gün önce hani bakıyorum kimle oynuyor diye. O şekilde görüyorum. Ne zor fikstürmüş ya. Manchester United, arada bir Juventus maçı vardı. Watford, şimdi West Ham. Ligin bence yükselen değeri, parlayan yıldızı West Ham. Ne diyorsun?
Yani yine teknik adam konusuna değineceğim ben. Artık oyuncu, yani kadro kalitesi, oyuncu yetenekleri, performanslarından daha çok ben Premier Lig'in artık bir teknik direktör savaşına döndüğünü düşünüyorum ve David Moyes'un da dediğin gibi bu takımı ne kadar yükselttiğini görüyoruz. David Moyes da dünya futbolu üzerinde bence çok gelişen bir oyun anlayışı var. Yani yükselen bir yıldız. Zor bir maç olacak bence. Ben yine çok gollü bir maç beklemiyorum. Yine umarız kazanırız ama yine Watford maçı gibi kolay olmayacak. Umarım Watford gibi olmaz. Yani yine kazanırız umarım ama oyun anlamında daha baskın, daha bir oyun.
Daha güçlü. Daha ne istediğini bilen, biraz daha baskın bir oyun dileriz. Ama dediğin gibi kolay olmayacak. West Ham dişli bir rakip. Hep aynısını söylüyoruz. Zor rakip. Bu ligde artık kolay bir takım yok. Söylediğin gibi bütün hocalar artık çıtayı çok yukarıya çıkardı. Yani bakıyorsun ki buradaki hocaların hepsi gerçekten işini muhteşem derecede yapan adamlar. Bunları söyleyebiliriz. Başka eklemek istediğin bir şey varsa buyur.
Sana katılıyorum abi. Artık kolay bir rakip yok. Premier Lig şampiyonluğu artık eskisinden bile çok daha zor bir şey. Yani bu ligi 2-3 kez üst üste kazanmak artık, yani o City 2 defa üst üste kazandı ama City'nin ikinci şampiyonluğundan itibaren o Liverpool'un da yükselmesiyle beraber sizin artık bu ligi 2-3 kez üst üste kazanmanız hani çok çok zor. Bir kere kazanmak bile çok zorken artık ne kadar çıtayı yükseldiğini görebiliyoruz oyun anlamında da. Klopp da açıklama yapmıştı. Artık çok zor bir ligdeyiz ve küçük takımlar bile çok zorlanıyor. Burada bir Arteta'ya gönderme vardı aslında. Bazı küçük takımlar arasında genelde demiştim. Jürgen Klopp da öyle diyordu. zor bir lig. Orada. Kolay bir rakip yok. Ama biz şampiyon olmaya şampiyon olma yolunda emin adımla devam edelim. Ben şampiyon olacağımıza inanıyorum yani.
West Ham maçından da 3 puanımı alır kaçarım diyelim o zaman. Yani nasıl olursa olsun tabii haklı bir şekilde olsun. Nasıl olursa olsun derken haksız bir galibiyet istemeyiz. Kurallar çerçevesinde nasıl olursa olsun bu periyottan bir şekilde sıyrılmak lazım diyelim. Ve bu gecelik, bu akşamlık bu kadar diyelim. Eklemek istediğim bir şey varsa buyur.
Bence de bu akşam bu kadar. Yine güzel bir sohbet geçirdiğime inanıyorum ben. Seninle beraber Furkan abim. Bütün dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum ben de.
İyi akşamlar dileriz. Hafta sonu West Ham maçından sonra
görüşmek üzere diyelim.
Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.